Ayrım 25, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 257. Jakob. Anlaşılan takipçileri de ikiye ayrılmıştı. Jakob et tezgahlarının yanına gelip arkasına baktığında sadece ikisini görebilmişti. Çamurun içinde koşmaya devam ederek demir pazarının arkasındaki ara sokaklar labirentine doğru gitti. Kaçmak için tek umudu buydu. Oradaki her deliği ve tümseyi bilirdi ve kendisini kovalayan adamlara karşı bu en büyük avantajı olacaktı. Yaklaşıyorlardı, çok yorulmuştu. Büyük bir köpeğin üzerinden atlarken küfrü bastı ve aniden peynir ve sebze tezgahları arasındaki geçişi tümüyle kaplayan şişman bir kadınla burun buruna geldi. Kadın kendisine bir böceğe bakar gibi baktı, yerinden kımıldamaya hiç niyeti yoktu. Arkasından yükselen öfkeli havlama hırlamaya dönmeden tek çığlıkla birden kesildi. Sonra da kendisine çok tanıdık gelen bir şey duydu.
''Dur hırsız, keşiş elbisesi giymiş, kaçmasına izin vermeyin.''
Jakob arkasına döndü, iki adam ve köpek birbirine girip yumak olmuşlardı. Adamlar tekrar ayağa kalktılar ve onu işaret ettiler. Hırsız diyerek kadın da katıldı koroya ve elindeki kocaman kırmızı turpu Jakob'un kafasına indirerek kendisini yıldızlarla tanıştırdı. Jakob turpu elinden alıp peşindekilere fırlatırken bir yandan da kenara doğru şık bir sıçrayış gerçekleştirdi ve peynir tekerlerinin arasına indi. Bir an için kendisini dehşete düşmüş peynirciye bakar halde buldu. Sonra hemen yana yuvarlandı ve adamı yolundan çekti. ''Hırsız!'' diye tekrar çığlık attı kadın arkasından. ''Turpumu çaldı! Nefis turpumu!'' Jakob iki adamın peynirlerin arasından peşinden gelip gelmediğini görmekle oyalanmadı. Demircilerin parlak eşyaları arasında zigzaklar çizerek pazar yerini renden ayıran dar sokaklara daldı. Arkasından çamur içinde koşan ayak seslerini duyabiliyordu. Hala peşindeydiler. Hala görünürdeyken saklanmanın bir anlamı yoktu. İleride sokaklar genişliyordu. Sağa ya da sola sapması gerekecekti. Sonra taşınmak için özenle üst üste istif edilmiş fıçıları gördü. Arkalarında bir adam elinde bir parşömenle onları kontrol etmekteydi. Jakob yüzleri öfke dolu takipçileri tam sokağa girdiğinde yığının etrafından dönüp arkasına geçti. ''Kusura bakma'' dedi Jakob. Elinde parşömen olan adamı tüm gücüyle itti ve çığlık atan adam fıçılardan oluşan istifin üzerine düşüp hepsini devirdi. Fıçılar büyük bir gürültüyle başta yavaşça ama gittikçe hızlarını arttırarak iki adama doğru yuvarlanmaya başladılar. Jakob adamların gözlerinin dehşetle açıldığını gördü. Ardından bir çarpma sesi duyuldu. Adamlardan biri yere yığılırken diğeri dönüp kaçarak son anda kendisini köşeden diğer sokağa atmayı başardı. Jakob'un bu manzarayı izleyecek zamanı yoktu ve fırsatı değerlendirip kaçmaya devam etti. Tuz sokağına daldı ve balık tezgahlarının arasından kaçmaya devam etti. Sonra da durdu, nefes nefeseydi. Şimdi nereye gidecekti? Kendisini ve Jasper'ı kovalayan bu adamlar da kimdi? Uzun saçlı adamla ne ilgileri vardı? Peki o neredeydi? Belki de hepsi bir hataydı. Birden aklına bir fikir geldi. Bu adamların olanlarla hiçbir ilgisi yoktu. Hamamda iki cinayet ve ardından ortaya çıkan iki kişi. Belki de şüpheleri kendi üzerlerine çekmişlerdi. Belki de onların katil olduğunu düşünüyorlardı. Ölenlerin Zingenli Justinius ve Heimerodeli Andreas oldukları ne malumdu? Jasper hemen tahmin yürütmüştü ve tek şanslarını da mahvetmişti. ''Hırsız! İşte orada!'' Belki de değil, düşünecek zaman yoktu. İçlerinden biri fıçılardan kurtulmayı başarmıştı ve tuz sokağından aşağı koşarak geliyordu. Jakob'u işaret ediyor ama onun ilerisindeki bir şeye bakıyordu. Jakob başını çevirdiğinde aynı giysilerden giyen üç adamın daha kendisine baktığını gördü. ''Hay böyle şansın'' diye mırıldandı. Sağı ve solu tuttular, geri gidemezdi. Önünü ise balık tezgahları tümüyle kapamıştı. Adamlar çok yakın olduğundan koşarak da kaçamazdı. Balıklardan başka çare yok. ''Balıkları sevmem'' sızlandı. Sonra da başka çaresi olmadığını kabullendi ve kalabalığı yararak en büyük tezgaha doğru koştu. Arkasında kendisine bağıranlardan bir kitle bırakarak ilerliyordu. Yılan balığı, ringa, uskumru, kedi balığı ve kerevitle dolu olan uzun tezgah tehditkâr, kötü kokan ve kaygan bir kabustu. Arkasındaki alışverişle meşgul olan vatandaşlar kendilerine doğru gelen ve durmaya hiç niyeti olmayan bu adama korku dolu gözlerle baktılar. Tam vaktinde tuttukları balıkları bırakıp yana kaçmayı başardılar ve kendilerini korumak için de ellerini kaldırdılar. Yakup zıpladı. Hemen altında yumak yumak duran yılan balıklarını, kerevitlerden oluşan kızıl öbeği, ringaların gümüşü bedenlerini gördü. Tezgah hiç bitmeyecek gibiydi. Sanki onunla birlikte tezgah da hareket ediyor, envai çeşit deniz yaratığı bağrına basmak için onu bekliyorlardı. Kollarını açtı ve kanada dönüşmeleri için dua etti. Ama bu durum altında uzanan suyu olmayan okyanusa düşmesini engellemedi. Kımıldamayan canlılar, açık ağızlar ve dişler, uzun bacaklar, yapış yapış ve parlak bedenlerden oluşan bir şeyin içine düştü Yakup ve çaresizce kollarını salladı ahtapotlardan oluşan bir yığının içerisinde. İlk başta tek görebildiği dokunaçlardı. Her tarafını sarmışlar, vantuzları da elbisesine yapışmıştı. Daha sonra da onun özgürlüğe kaçışının neden olduğu karmaşaya şahit oldu. İlk şaşkınlıklarını atlatmayı başarmış olan üç takipçisi peşinden gelmeyi denediler. Ama tezgah sahipleri bu sefer hazırlıklıydı ve yollarını kestiler. Adamlardan ikisi zamanında duramadı. Son hız öfkeli balıkçılara bindirdiler ve bundan sonrasını havada uçuşan balıklardan dolayı görmesi güçtü. Tezgah tehlikeli şekilde sallanıyordu. Kadınlar çığlıklar içinde kaçıştı. Kendilerine doğru gelen deniz canlılarından uzak durmaya çalışıyorlardı. Yılan balıklarından oluşan yığın takipçilerden birinin içinde kayboldu. Bir girdaba dönüşürken tezgah gittikçe daha fazla yana yattı. Diğer takipçiden ise kerevitler akıyordu. Sonunda büyük uzun tezgah devrildi ve takipçiler, müşteriler ve balıkçılar diğer tarafta kaldı. Yakup yerde birkaç sazanın kendisine doğru çırpınarak geldiğini gördü. Yuvarlanarak kendisini ahtapotlardan kurtardı. Kaygan zeminde yere yığıldı ama sonunda ayağa kalkmayı başardı. Artık kimse onunla ilgilenmiyordu. Bütün şamatayı başlatan o olduğu halde her şey çok çabuk olmuştu ve herkes kendisini bu karmaşadan kurtarmaya çalışıyordu. Daha sonra iki takipçinin devrilen tezgahın diğer tarafından dönüp geldiklerini gördü. Tekrar koşmaya başladı. Leş gibi balık kokarken San Martin'i ve başka balık tezgahlarını geçti. Diğerleri de koşuyordu ama aralarındaki mesafe çok açılmıştı. Takviyeleri diğer köşeden ortaya çıkmadan önce bu adamları atlatmak için bir şeyler yapmalıydı. Nefes nefese Ren kıyısındaki şehir suruyla katedral inşa sahasının arasından geçti ve nakliye yoluna döndü. Böylece bir süre içinde olsa takipçilerinin görüş alanından çıkmıştı ama o yöne dönmek zorunda olduğunu biliyorlardı. Bir şekilde görünmez olmalıydı. O, iki kabarık tüylü öküz tarafından çekilen bir araba yolda ağır ağır ilerliyordu. Arabacı güneş altında pineklemekteydi. İki parçalı yelken bezinden örtüsünün arasında bir açıklık vardı ama arabanın neyle yüklü olduğunu kestirmek imkansızdı. Öğrenmenin tek yolu vardı, içine atlamak. Yakup bir kez daha sıçrayabilmek için tüm gücünü topladı ve iki bez arasındaki karanlığın içine daldı. Kafası sert bir şeye çarptı, acıyla inleyerek sırt üstü yuvarlandı ve dik oturdu. Fıçılar. Zonklayan başıyla arabanın arkasına doğru emekledi ve bezin arasından dışarı baktı. Sokağın sonundaki surun dibinden iki adam ortaya çıktı. Kafaları karışmış gibi görünüyordu. Sürekli konuşup bir takım işaretler yapıyorlardı. Anlaşılan ne yapacaklarına karar verememişlerdi. Sonunda biri arabayı işaret etti. ''Şeytanın benimle ne alıp veremediği var.'' Yakup iç çekti. Aceleyle etrafına bakınıp saklanacak bir yer aradı. Fıçılar haricinde hiçbir yer yoktu ve onlar da öyle bir dizilmişti ki aralarına girmesi mümkün değildi. Birden arabanın aksından korkunç bir gıcırtı sesi yükseldi ve arabanın sola yatmasıyla Yakup da o tarafa doğru savruldu. Birbirinden garip sesler çıkmaya devam etti. Rahip kapısına doğru gidiyor olmalıydılar. Yani birkaç saniye için bile olsa takipçilerinin görüşünden çıkacaktı. Yakup hemen tekrar arabanın arkasına geldi ve bezin altından dışarı atladı. Bunu yaparken de ayağını ahşaba çarptı ve başını da tekrar vurdu. Ayak seslerinin yaklaştığını belli belirsiz duyabiliyordu. Başı dönmeye başlamıştı. Araba şu tarafa gitti diye bağırdı bir ses.
Ya içinde değilse dedi bir diğeri nefes nefese. Başka nerede olacak ki aptal?
Yaklaşıyorlardı ve tilki Yakup sokağın ortasında öylece yatıyordu. Keşke aklı başında olsaydı. Ayağa kalktı, yarı sendeleyerek, yarı koşarak arabaya yetişti. Sonra kendini yere attı ve altına süründü. Demir çerçeveli tekerleklerden kıl payı kurtulmuştu. Arabanın ortasındaki şafta sıkıca tutundu, bacaklarını yukarı çekti, parmaklarını da başının üzerindeki tahtaların arasındaki deliklere soktu. Bir yarasa gibi arabanın altına yapışmıştı. Oraya bakmadıkları müddetçe onu görmeleri imkansızdı. Ayak sesleri köşeden arabaya doğru gelmeye devam etti. Ağrıyan başını bir yana çevirdiğinde bir çift bacak gördü.
''Hey sen arabacı dur!''
''Ne?''
''Dur Tanrı'nın cezası!''
Araba birden durdu. Yakup şaftan kayıp düşmemek için daha sıkı tutundu.
''Derdiniz ne?'' diye sordu arabacı kabaca.
''Arabaya bakmak istiyoruz.''
''Niyeymiş?''
''Arkada bir hırsızı saklıyorsun.''
''Hırsız mı?'' Arabacı güldü. ''İçinde bir hırsız olsa haberim olmaz mı sanıyorsunuz man kafalar? Şarap var içinde, şarap.''
''Eğer saklayacak bir şeyin yoksa kontrol etmemizi de engellemezsin.'' dedi diğeri.
''O kadar istiyorsanız.'' diye homurdandı arabacı ve arabadan indi.
Yakup şimdi arabanın etrafında dolanan üç çift ayak görebiliyordu. Örtünün açıldığını duydu. Takipçilerden biri arabanın içine atlayıp ahşap zeminin üzerinde yürürken araba da sallanıyordu. İki büklüm olmuştu.
''Bir şey var mı?'' diye sordu diğeri.
''Fıçılar.'' diye geldi cevap. ''Fıçılarda ne var?''
''Hırsız.'' diye dalga geçti arabacı. ''Salamura hırsız, her fıçıda bir tane.'' ''Aman ne komik.'' diye tersledi arabanın üzerinde olan.
Ayağının altındaki tahtalar gıcırdıyordu. Yakup'un altında bulunduğu tarafa doğru yaklaştı. Parmaklarının tahtaların arasında olduğunu hatırladığında artık çok geçti. Az sonra adam üzerlerine bastı. Bir an için her şey siyah ve kırmızı olmuştu. Yakup bağırmamak için dilini ısırdı.
''Çekil!'' diye dua etti. ''Çekil!''
''Haydin aşağı!'' dedi yerdeki adam. ''Burada değil demiştim.''
Diğerleri topukları üzerinde hafifçe dönünce Yakup'un parmakları üzerindeki deriyi sıyırdı. Acıdan ter boşanmıştı. Neredeyse bilincini kaybedecekti, dişlerini sıktı.
''Burası leş gibi balık kokuyor.''
''Sana öyle geliyor, hepimiz balık kokuyoruz, haydi insene.''
''Tamam.''
Harika, büyük bir rahatlama. Botlar gitti, Yakup titreyerek nefes verdi.
''Bu sizin hırsızınız ne çaldı?'' diye sordu arabacı adam aşağı inerken. Sadece merak etmişti.
''Seni ilgilendirmez.''
''Dur bakalım. Durdum ve arabamı arabanıza izin verdim. En basitinden bari nedenini söyleyin.''
''Efendimiz Matthias Overstolz'dan bir gulden çaldı.'' dedi diğeri. ''Şurada sokakta. Ren sokağındaki evinin hemen dışında.''
''Akıl alır gibi değil.''
Yakup duyduklarına inanamamıştı. ''Bir gulden çalmak mı? O mu? Ne zaman olmuştu bu Tanrı aşkına?''
''Kızıl kafalı piç, gördün mü nereye gittiğini? Bir süredir buralarda dolaşıyoruz onun yüzünden.''
''Hepsi bir gulden için mi?''
''Overstolz efendi soyulmaktan hiç hoşlanmaz.''
''Hayır ama bizim gevezelik yapmamızdan da hiç hoşlanmaz.'' dedi diğeri.
''Sen yoluna git.''
Arabacı anlaşılmayan bir şeyler mırıldanarak yerine döndü.
''Matthias köpürecek.'' dedi takipçilerden biri usulca.
''Garip arkadaşından bahsetmiyorum bile.'' diye cevap verdi diğeri.
''Uzun saçlı Dominikan mı?''
''Hım.''
Araba titreyerek hareket etti. Yakup az daha şafttan düşüyordu. Düşmemek için kendisini zor tuttu. Bir şeyin çamurun içinde düştüğünü duydu. Sonra bir şey daha. Görebilmek için boynunu çevirdi. Ahtap otlar elbisesinden düşüyorlardı.
''Hey büyük tanrım, balık tezgahına düştüğünde içine kaçmış olmalıydılar. Tam da sırasıydı.
Ama bu sefer talih yüzüne girdi. Kimse dur hırsız diye bağırmadı. Kimse gözlerinde zafer ışığıyla arabanın altına bakmadı. Sesler gittikçe uzaklaştı. Gidiyorlardı. Yakup zonklayan parmaklarının izin verdiği kadar sıkı tutunmuştu. İnmeden önce bir süre daha arabayla gitmesi akıllıca olacaktı. Bilgeler Caddesi üzerinden yavaşça yollarına devam ettiler. Sonra da Keşiş yoluna döndüler. Yakup o kadar sallanıp sarsılmıştı ki herhalde artık hiçbir kemiği eski yerinde değildi. acıya tahammül ederek geniş caddeyi tüm taş ve çukurlarına, duruş ve kalkışlara rağmen geçti. Ve Kutsal Havariler Kilisesi'nin karşısına geldiğinde artık inme zamanının geldiğine karar verdi. Parmaklarını tahtaların arasından çıkarmaya çalıştı. Çıkaramadı. Tekrar denedi. Yine işe yaramadı. Sıkışmıştı. Bu imkansız diye düşündü. Rüya görüyorum herhalde. Ellerini kurtarabilmek için birden hızlı şekilde çekti. Tek elde ettiği daha fazla acı olmuştu. Sıkışmıştı.
Dur.
Bir kez daha sallantı ve gıcırtılarla araba durdu. Jakob demir botlu ve zırhlı bacaklı adamların arabanın etrafını sardığını gördü. Örtü bir kez daha açıldı. Şehir kapısına gelmiş olmalıydılar. Askerler kendi aralarında konuşuyorlardı. Jakob nefesini tuttu. Görüş alanına bir çift bacak daha girdi. Aşağıdaki botun iki yanından kaliteli ve süslü bir cübbenin etekleri uzanıyordu. Süsler güneş ışığında parlayan eflatun rengindeydi ve zambak şeklindeydiler. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir sürenin ardından örtü tekrar kapandı.
Bir şey yok ekselansları, sadece fıçı.
Eflatun cübbenin sahibinden bir onaylama sesi geldi. Askerler geri çekildi ve arabacı deh dedi. Şaşkınlığı henüz geçmemiş olan Jakob, şafta sarılı halde Friziyan kapısından geçerek Köln'den dışarı çıktı ve bilinmeyene doğru yol almaya başladı. Rihmodis. Aynı sırada derede Goddard Rihmodis'e söyleniyordu.
Peh, senin Jakob'un şu anda San Martin hamamında uzanmış, kim bilir nelerle gönül eğlendiriyordur.
Çarpık parmakları yüzünden düğüm atmakta güçlük çekiyordu.
Sen kumaşınla ilgilen yeter diye azarladı Rihmodis.
Jasper ve Jakob'la birlikte onlar da deredeki evlerine dönmek için yola çıkmışlardı. Boya işine dönmelerinin zamanı gelmişti. Goddard farklı biri gibi görünüyordu. Artık romatizma yüzünden çalışamadığı için şikayet etmiyordu. Eski günlerde olduğu gibi işinin başına geçmeye karar vermişti. Rihmodis nedenini biliyordu. Adam kendini aptal ve işe yaramaz hissediyordu. Ellerinin şekli değişmişti. Beyni ise Jasper'ın zehir gibi aklı karşısında müebbet yenilgiye mahkumdu. Onun kızından başka kimsesi yoktu. Ama kızının ona olan ihtiyacı her geçen gün azalırken, onun kızına olan ihtiyacı her gün artıyordu. Yakında onunla ilgilenecek kimsesi olmayacaktı. Konuşmadan kumaşları mavi renge boyadılar. Goddard onları kendisi teslim etmeye karar vermişti. Şehrin yarısı kadar yol gitmesi gerekiyordu. Bu da geç kalacağı anlamına gelirdi. Ama her türlü yardım teklifini şiddetle reddetmişti.
Konuşma diye mırıldandı. İnsanlar kızımın bana nasıl davrandığını bir bilseler.
Senin bana davrandığından daha kötü değil.
Elindeki kumaşı kucağına bıraktı ve ter içindeki saçını gözlerinin önünden çekti.
Bak baba,
diğer çocuklar babalarına saygı gösteriyor.
Sana saygı duyuyorum.
Hayır, duymuyorsun.
Kız yanına gitti ve kollarını koca bedenine doladı.
Senin vücudunun her kilosuna saygı duyuyorum, güldü. Bu toplamda ne kadar eder biliyor musun?
Goddard burnunu çekti ve başını çevirdi.
Baba, dedi Rihmodis, iç çekti.
Tamam.
Senin derdinin ne olduğunu bir türlü anlamıyorum. Jakob'tan sadece hoşlandım, hepsi bu. Bunda ne terslik var?
Goddard sakalını kaşıdı, sonra döndü ve kadının gözlerinin içine baktı.
Hiçbir şey, senin için seçtiğim başka erkekler de olmuştu ama.
Ama ne?
Neden bizim ailemizde diğerlerininki gibi değil? Damadı babalar seçer, bu hep böyledir.
Hey büyük tanrım, Rihmodis gökyüzüne baktı. Bu tilkiye haksızlığa uğramış herhangi birine davranacağından farklı davrandığımı mı zannediyorsun? Bundan daha fazlasını hissettiğimi söyledim mi?
Ha.
Neyse, dedi kadın ve babasının sakalını iki eliyle çekti. Ne istiyorsam onu yaparım.
Evet, hep dediğin şey bu zaten, dedi Goddard. İşte ben de bundan bahsediyorum.
O zaman sorun nerede?
Sorun şu ki beni kandıramazsın.
Ondan sen de hoşlandın.
Evet ama...
Ve sen de annemle babasının rızası olmamasına karşın yine de evlenmemiş miydin?
Ne yapmışım?
Goddard gafil avlanmıştı. Rihmodis omuz silkti.
En azından sen sürekli olarak kimseye boyun eğip el etek öpmeden kendi bildiğini okumakla övünmez misin?
Bu aynı şey değil, diye gürledi ama sırıtışını da tam olarak gizleyememişti.
Aynen öyle.
Sen bir kızsın.
Hatırlattığın için sağ ol. Neredeyse unutacaktım.
Dik kafalı cadı.
Taş kafalı bunak.
Goddard nefes verdi ve parmağını ona doğru salladı. Bu akşam sana saygı neymiş öğreteceğim.
Sabırsızlanıyorum.
Peh. Goddard'a bakıp sırıtan kadın daha sonra yanına gidip kumaşını boyamasına yardım etti.
Akşam yemeğine kadar dönersin değil mi?
Söylemesi zor, çok mal var.
Baba dinle beni lütfen, eğer çok ağır gelirse bırak, eskisi gibi genç değilsin.
O kadar da ağır olamaz.
Bir şey ispat etmene gerek yok, özellikle de bana.
Ama bana ağır gelmez.
Tamam, kadın başını iki yana salladı ve onu öptü. O zaman düşelim yola.
Düşelim mi?
Ben de Yaspar'a uğrayacağım, şimdiye kadar dönmüş olmalılar. Bizim yaşlı Ayyaş'ın canı belki meyve çekmiştir.
Bir sepet aldı ve içine armutla doldurdu. Birlikte yola çıktılar. Goddard yükünün altında iki büklüm, zamanında Romalılar tarafından döşenmiş eski taş yollarından biri olan Mauritius yolu tarafına yöneldi. Rihmodis gidişini izledi. Böyle yapmasındansa tembelin teki olmasını tercih edeceğini ona nasıl anlatacaktı? Bu konu üzerine Yaspar'la konuşması gerekecekti. Sonunda döndü ve elinde sepeti Severin Caddesi'ne doğru gitmeye başladı. Yaspar'ın evinin duvarına yaslanmış olan el arabasını gördüğünde hala evden oldukça uzaktaydı. İlginçtir ama Roloff sahiden de bir şeyler yapmıştı. Acaba bugün kimlere küfretmişti? Kapıyı çalıp içeri girdi. Roloff ateşin yanındaki kanepedeydi. Armutları görünce gözleri parladı.
''Bana mı?'' diye sordu yüzünde bir gülümsemeyle.
''Sana değil, aç gözlü, ben...'' Durdu ve kanepenin diğer ucundaki kendisi içeri girdiğinde ayağa kalkan adama baktı. Anormal derecede uzundu ve ipek gibi sarı saçları siyah keşiş elbisesinin üzerinde beline kadar iniyordu. Alnı genişti, burnu düz ve narindi ve gülümsediği zaman görünen dişleri mükemmel görünüyordu. Bir parmak genişliğindeki kaşlarının altındaki gözleri altın gibi parlıyordu. Onların arkasındaysa başka bir şey vardı, dipsiz bir kuyu. Ona baktı ve kim olduğunu anladı. Jacob'un tarifi üstün körüydü ama yine de hiç şüphesi yoktu. Bir an için acaba kaçmak iyi bir fikir mi diye düşündü. Dominikan ya da Dominikan taklidi ona doğru yürüdü. Kadın elinde olmadan bir geri adım attı, adam durdu.
''Güzelliğiniz aklımı başımdan aldığı için bağışlayın.'' Sesi yumuşak ve kültürlüydü. ''Bana isminizi bahşeder misiniz rica etsem?''
Rihmodis dudağını ısırdı.
''Adı Rihmodis.'' dedi Roloff sırıtarak. ''Sana tatlı olduğunu söylememiş miydim?''
''Gerçekten de öyleymiş evladım.'' Gözlerini kadının üzerine dikmişti. ''Rihmodis ne mest edici bir isim.'' Gerçi ancak şairler bu ismin güzelliğini layıkıyla tarif edebilir. Eski dostum Yaspar'ın akrabası mısınız?
Evet dedi kadın, sepetini masanın üzerine bıraktı. Aklından aynı anda bin tane düşünce geçiyordu, belki de en iyisi doğal davranmaktı. Ve hayır diye ekledi çabucak, daha ziyade bir dostu sayılırım. Durdu muhterem peder.
Palavra, Roloff güldü, kadın kendisini durduramadan bir armut kaptı. O onun yeğeni, biraz şirrettir ama iyidir.
Roloff, sana fikrini soran oldu mu?
Çoktan dişlerini armuda geçirmiş olan Roloff şaşkınlıkla yüzüne baktı.
Özür dilerim diye mırıldandı mahcup bir ifadeyle yabancıya bakarak.
Ama yabancı gözlerini Rihmodis'ten ayırmıyordu ve sanki bakışlarında bir değişiklik olmuştu. Onların ardında bir plan şekil almaya başlıyormuş gibi bir değişiklik.
Yeğeni dedi adam.
Öyle. Kadın başını arkaya attı ve lülelerini salladı. Kalbi güm güm atsa da mağrur bir edayla çenesini kaldırdı ve adama doğru yürüyüp onu yakından incelemeye başladı.
''Muhterem peder ya da değil'' dedi ima ederek. ''Hala bana adınızı söylememiş olmanız büyük kabalık. Benim adımı çoktan öğrendiniz. Bir yabancının evine girerken kendinizi tanıtmanız gerektiğini bilmiyor musunuz?''
Adamın kaşları şaşkınlıkla kalktı.
''Çok doğru, özür dilerim.''
''Adınız nedir öyleyse?''
Kadının yüzüne darbe öyle bir indi ki hayretten tek kelime bile edemedi. İkinci darbe ise ayaklarını yerden kesti. Kolları açık halde bir taburenin üzerinden uçup duvara çarptı ve yere yığıldı. Roloff haykırdı. Bayılmak üzere olan Rihmodis son olarak onun armudunu atıp adama saldırdığını gördü. Sonra her şey karardı.
25. ayrımın sonu, sayfa 269.